seyahatinden sonra buraya kadar bizlerin istek ve arzularını kırmadı. İnşallah faydalı olacak. Derdimiz Kur'an'ı anlamak. Bugünkü hocamızın sohbeti de iman ve Kur'an. Kur'an bize çok şey anlatıyor fakat bizler yeterince farkında değiliz. O kadar çok şey anlattığı noktalardan bazılarını dizeler düşünmüşüz. Bakınız mısralarda neler söylüyor. Daha Kur'an nedir? Ey insan, yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında. Kur'an sana gel diyor, bak bendedir adresi. Ey eşref-i mahlukat, daha Kur'an nedir? Özgürce seçmen için iki yoldan birini, apaçık bildiriyor sana ayetlerini. Ya peygamber, ya şeytan, seç diyor rehberini. Öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlle şeytan diyorsan daha Kur'an nedir? Ya cennet bahçesidir, ya ateştir o mezar. Mekan var mı dünyada öyle derin, öyle dar? Hiçbir şey yakın değil insana ölüm kadar. Diyor ki hesabı var aldığın her nefesi, mezarlar konuşurken daha Kur'an ne desin? Malın, mülkün, şöhretin, dünyada her şeyin var. Peki dünyadan Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan üç günlük itibar, bir dördüncü gün var ki çok çetin bilesin, bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Allah diyor ki eğer dağın başına inseydi bu Kur'an, paramparça olurdu dağ Allah korkusundan. Hangi insan düşünüp de ibret almaz ki bundan? Sen ki bir dağ yanında ne kadar cücesin, haddini bilmen için daha Kur'an ne desin? Değerli dostlar, İlahiyatçı hocamız Hafız Yahya Şenol sizlere Kur'an ve iman hakkında konferans verecek, inşallah sohbet edecek. Sizler de bu Kur'an'ı imanla bugün bildiğimiz iman arasında kıyaslama yaparak Rabbimizin sesine kulak vererek bu gecemizi şereflendirelim inşallah. Buyur hocam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Değerli kardeşlerim, öncelikle Cenab-ı Allah'a hamdü senalar ediyoruz bizlere böyle güzel imkanlar, fırsatlar bahşettiği için. Ardından Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına ve onun yolundan giden, onların yolundan gelen tüm Müslümanlara da hayır dualar ediyoruz. Bu konuşmayı tertip eden, organize eden değerli hocam İsmail Ünlü hocama, ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Biraz önce iki güzel şeyi birden dinledik burada hep birlikte. Önce hocam hem namazda hem de namazın sonrasında okuduğu Bakara suresinin son iki ayetinde gerçekten kulaklarımızın pasını sildi. Hani böyle güzel hoca efendiye sahip olduğunuz için ben sizleri çok şanslı gördüm. Allah sonuna kadar nasiplenmeyi size daim kılsın inşallah. Ardından İsmail hocamız da gerçekten muhteşem bir şiir okudu. Daha Kur'an ne desin diye. Kur'an'ı anlatmak için tabii bu dizeler yetersiz. Çünkü Kur'an bir insan sözü değil. Kur'an Allah kelamı. Allah'ı biz insanlar ne kadar tanıtabiliriz ki? Ancak kendi dilimizin döndüğü kadar. Şair kendi kaleminin yazdığı kadar. Ama kendisini Allah bize nasıl tanıtmış? O sonsuz. Nasıl onu tanımamızı istiyorsa kendisini öyle tanıtmış. Ve onu da nereye koymuş? Hepimizin çok rahatlıkla ulaşacağı bir yer. Şu elimizde raflarda ve herkesin evinde bulunan Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an Allah kelamı. Cenab-ı Allah bunu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla bizlere gönderdi. Bu Kur'an'da Fatiha'dan ilk sure Fatiha'dan son sure Nas'a kadar noktasına dokunulmadan herhangi bir ilave veya herhangi bir çıkarma yapılmaksızın her şey Allah'ın sözü. Allah bizden ne istemişse burada var. Bunun içinde Allah'ın razı olmadığı hiçbir şey yok. Bunu hayat kitabı haline getirdiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın sizden razı olmaması için de hiçbir gerekçe yok. Ne istemişse burada var. Peki biz bundan nasıl faydalanacağız? Önemli olan o. Bu Kur'an'ı bizlere tebliğ eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'dan aldı bu vahyi. Hiç dokunmadan bizlere tebliğ etti. Ama iş orada kalmadı. Biraz önce okunan ve her yatsı namazından sonra dinlediğiniz o Bakara suresinin 285. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki اَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Kendisine indirilen, Allah'ın kendisine indirdiği şeye önce o peygamber iman etti, sonra diğer müminler. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ayetleri tebliğ edip bırakmadı. Önce kendisi iman etti bu Kur'an'a. Sonra diğer müminlerden haydi siz de iman edin diye bir istekte bulundu. Sadece iman etmedi. Bu emirlerin nasıl yerine getirileceğini uygulamalı olarak da gösterdi. Çünkü o da bundan sorumlu. Bakın iman etmekle nasıl sorumluysa içindekileri yaşamakla da o derece sorumluydu. Allah namaz kıl dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ömründe bir kez olsun namazı kasten terk etmedi. Ve ashabına dedi ki bakın bana ben nasıl namaz kılıyorsam siz de aynı şekilde namaz kılın. Örnek benim. Allah zekat verin dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce kendisi verdi. Şu maldan şu kadar, şu maldan bu kadar, şuna şuna şuna şu oranda. Uygulamalı olarak gösterdi. Yani Allah'ın hiçbir emrini Peygamberimiz baskıda bırakmadı. Önce kendisi yaşadı. Sonra da arkadaşlarını eğitti. Ashab-ı kiramı birer çocuk gibi, birer talebe gibi yetiştirdi Peygamberimiz. Namazda neyi nasıl okuyacaklarına varıncaya kadar. Evde nasıl davranacaklarına kadar. İş hayatında, ticarette, sosyal hayatta, siyasette, savaş meydanında, her alanda Allah'ın emirlerini uygulamalı olarak gösterdi, arkadaşlarına öğretti, yanlışlara da anında müdahale etti.
Birlikte yanlış yaptıklarında da Cenab-ı Hak uyardı, onu da ayetlerine koydu. Yanlış yaptınız dedi, peygamber sen de dahil. Doğrusu bu olacaktı. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramına öyle bir Kur'an algısı yetiştirdi ki, Peygamber Efendimiz bu dünyadan göçünce onlar gerisin geriye, tamam artık peygamber bitti, dine İslam'a ne gerek var deyip gerisin geriye dönmediler. Resulullah geriye öyle bir Hazreti Ebu Bekir, öyle bir Ömer, öyle bir Osman, öyle bir Ali bıraktı ki onların o gün İslam'ı götürdüğü topraklarda hala bugün İslam var. Geriye öyle bir Abdullah İbni Mesud, öyle bir Abdullah İbni Abbas, öyle bir Abdullah İbni Ömer bıraktı ki onların yankıları hala kulaklarımızda. Onları değiştiren şey neydi? Cahiliye devrinde öz kızını diri diri toprağa gömen Ömer'i adaletin timsali haline getirip Hazreti Ömer kılan şey neydi? Resulullah'ın elinde sihirli bir değnek mi vardı? Dokundu Ömer'e. Öz kızını toprağa gömen Ömer bir anda adaletin timsali Ömer oldu. Ne yaptı? Ne değişti? Peygamber Efendimiz 40 yıl, 40 yaşına gelinceye kadar Mekke toplumunda yaşadı. Evet, onlar gibi zina etmedi. Onlar gibi içki içmedi. Onlar gibi kumar oynamadı. Ama 40 yaşına kadar millet ne yapıyorsunuz? Hadi Allah'a iman edelim hep birlikte. Namaz kılalım, oruç tutalım, hac yapalım. Bunları da demedi. 40 yaşında bir şey değişti. Nasıl o öz kızını diri diri toprağa gömen Ömer değiştiyse, 40 yıl boyunca böyle bir şey söylemeyen bu Abdullah'ın oğlu Muhammed de değişti. Muhammed'in Resulullah oğlu. Kelime-i tevhide girdi, kelime-i şehadete girdi, değil mi? La ilahe illallah demek yetiyor mu bir Müslüman için, Müslüman olabilmesi için? Muhammed'in Resulullah da demen gerekiyor. Eşhedü en la ilahe illallah, bu sadece birinci bölümü kelime-i şehadeti. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu da diyeceksin ki tam manasıyla mümin Müslüman olasın. Muhammed'i, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i bu seviyeye ne getirdi, ne oldu, ne değişti? Onu, işte bu değişti. Allah'ın kelamı. Ona Hira'da Cebrail, Melek Cebrail aleyhisselam, İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal li insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. İlk inen 5 ayet, Alak suresinin ilk 5 ayetini indirince Abdullah'ın oğlu Muhammed oldu Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O nasıl bu vahiy ile, bu Kur'an'la değiştiyse, aldı bu Kur'an'ı, dedik ki onun sihirli değneği yoktu, onun sihirli değneği buydu işte, aldı bunu, öz kızını toprağa gömen insanları, katilleri cenneti hak etmiş, cennetle müjdelenmiş ashab-ı kiram haline getirdi. Bu Kur'an değiştirdi onları. Sahabeye nasıl bir Kur'an algıladı, algılayışı bıraktı dedik Peygamber Efendimiz. Biz bunu rivayetlerden şöyle görüyoruz. Abdullah İbni Mesud, bu sahabi Kur'an ilimleri konusunda üstad olmuş, uzman olmuş bir sahabi. Şimdi bunu söyleyeceğim sözü ben size aktaracağım. Ve bir kıyaslama yapacağız. Onlar Kur'an'a nasıl baktı, biz bugün nasıl bakıyoruz? Şöyle dedi Abdullah İbni Mesud. Dedi ki biz Kur'an'ı 10 ayet 10 ayet alırdık. 10 ayet okurduk önce. Bu aldığımız 10 ayeti hayatımıza geçirmedikçe diğer 10 ayete geçmezdik. Yani ne yaparmış? Açmış Kur'an-ı Kerim'i, açtım. Elime de nesi geldi? Nur suresi geldi. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi. Burada ne diyor? Diyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Yani rastgele açtım. Bu konuşmamın bir parçasıydı. Başka bir yerde olabilirdi ama çok güzel bir tesadüf oldu. Nur suresinin 30. ayeti. Diyor ki Cenab-ı Hak قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ وَاللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ مِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اِلَىٰ اَخِرِ الْآيَةِ. Bu ayet tesettür ayetleri. Bu iki ayet. Müminlere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Avret bölgelerini korusunlar. Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Ziynetlerini açmasınlar. Kendilerine yabancı olan erkeklerin yanına veya dışarıya çıkacakları zaman başörtülerini, buralarını da şu göğüs bölgelerini de kapatacak şekilde örtsünler. Başlarını sadece kocalarına, çocuklarına, kayınpederlerine, yeğenlerine falan birkaç tane istisna var. Sadece onların yanında başlarını açsınlar. Dinen kendisine yabancı olan erkeklerin yanında sakın kadınlar başlarını açmasınlar. Şimdi onlar bu ayeti aldılar. Özümsüyorlar. Ne demek istediğini anladılar ayeti. Tatbik safhasına geçiyorlar. Tatbik ediyorlar bu ayeti. Bakıyor ki dışarı çıktığı zaman gözünü haramdan sakınmıyor. Aynı şekilde sahabi olan hanımlar bu ayeti duydukları zaman yabancı erkeklerin yanına çıkacakları zaman derhal başlarını örtüyorlar. Bakıyorlar ki problem var. 32. değil, 32. ayete geçiş yapmıyorlar. Diyor ki bu ayet hala bizim hayatımızda yer etmedi. Cenab-ı Hakk'ın isteği henüz gerçekleşmedi. Yapamıyorum. Bende bir eksiklik var. Ama diyor ki Abdullah İbni Mesud, Kur'an işte bu şekilde kendisiyle amel edinsin diye, insanlar okuyup onu uygulasınlar diye indirildi. Ama maalesef görüyoruz ki insanlar bunun amel safhasını tamamen unutmuş, sadece onun yüzünden okumayı ibadet sayar hale gelmişler. Bakın, Resulullah daha henüz yeni vefat etmiş. Sahabe-i kiram henüz hayatta. Ve o sahabenin ileri gelenleri bir tehlikeden bahsediyor. Diyor ki, ey gençler, siz Resulullah'ın eğitiminden geçmediniz belli. Biz 10 ayet 10 ayet alır, onları hayatımızda uygulamaya çalışır, öyle geçerdik. Ama görüyorum ki siz öyle yapmıyorsunuz. Siz açmışsınız Fatiha'yı, Nas'a kadar falan böyle hiç anlamadan 15 günde 10 günde bir hatim, iki kere anlamadınız. Olmaz, yanlış. Hangi ayeti tatbik ettin sen, onu ver. Hakkın var mı diğer ayete geçmeye? Allah yığınla ayeti kerimede şunu yapmayacaksın diyor. Yalan söylemeyeceksin. Savaş meydanında olsan bile namazını terk etmeyeceksin diyor. Sen ayda bir defa hatim indirmekle övünen Müslüman 5 vakit ezan okununca bana mısın demiyorsun. Ne anladım ben bu Kur'an okumaktan acaba? Demek ki okuduğun ayetler senin boğazından aşağı inmedi, kalbe tesir etmedi daha. Boşuna okuma yaptın. Allah'ın Resulü böyle öğretmedi bize. Oku, anla, anladığını da yaşa. Anlamadın mı? Hoca efendi burada. İki tane. Hocam, şu ayet-i kerimeyi anlayamadım. İzah eder misin? Hoca efendi de dilinden dönmeyince sinayetçi olacak. Bu iş böyle. Bakın, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Onun da şöyle bir sözü var. Diyor ki, bu da etrafını konuşuyor. Biz Kur'an'dan evvel imanı elde etmeye çalıştığımız uzun bir dönem geçirdik. Kur'an sure sure nazil oluyordu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 23 yılda nazil oldu. Pat diye 6000 küsur ayet bir anda inmedi. Yavaş yavaş, tane tane, ayet ayet, sure sure. Yavaş yavaş. Bu surelerin helalini, haramını, emir ve yasaklarını biz tane tane öğreniyoruz. Cebrail aleyhisselam vahiy getirdi. Resulullah mihrapta, ashab-ı kiramda böyle toplanmış. Peygamber Efendimiz ayetleri okuyup fırr kaçmıyordu. Çünkü bir defa onların anladığı dilden konuşuyor değil mi? Onlar Arap'tı. Kur'an-ı Kerim Arapça indi. Onlar İngiliz olsaydı o dönemde ve peygamber de İngilizlerden gelseydi Kur'an-ı Kerim de İngilizce olurdu. Onlara anladığı dilden konuştu ve dedi ki bakın şu ayette Allah şöyle şöyle emrediyor, şu şu şu yasaklarda bulunuyor. Anlamayan var mı? Yok. Herkes çıkıyor, herkes o an duyduğu vahyi tatbik etmeye başlıyor. Ey insanlar! Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır ayeti indi mi? O toplumda bir daha faiz yenen aslan mı olur Müslümanlarda? Ey iman edenler! İçki, kumar, falokları, bunların hepsi şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa erebilirsiniz. Ayeti indiği zaman evlerinde küp küp şarap bulunan sahabe gitti hepsini sokaklara döktü. Kur'an böyle tesir etti onlara. Ne dediler? Âmennâ ve saddaknâ. İman ettik, tasdik ettik. Semi'na ve ata'na, işittik, itaat de ettik. Sadece işitmek yetmiyor. Her gün duyuyorsun, yapıyor musun? Günde 5 vakit ezan okuyor, duymayanlar. Geliyor musun? Namazını kılıyor musun? Allah faiz haram diyor. Bırakıyor musun? Allah zinaya yaklaşma. Yetim balığı yeme diyor. Ticaret yaparken aman ha eksik tartma diyor. Ya bir gram, 10 gram bir şey olmaz mı diyorsun? Ne diyorsun? Okuduğun ayet nasıl tesir ediyor sana? Şimdi diyor Abdullah İbni Ömer, şimdi ise diyor biz öyle bir nesil görüyoruz ki karşımızda. Bakın bunlar sahabe çocukları. Sahabede problem yok ama çocuklar, yani Resulullah'ın terbiyesini görmemiş olan çocuklar da bir hata meydana gelmiş. Diyor ki şimdi imandan evvel Kur'an'a yapışan, Fatiha suresinden başlayarak Nas'a kadar okuyan, fakat Kur'an'ın emri nedir, yasağı nedir, neyin yanında durmak gerekir, asla bilmeyen, bunu düşünmeyen, okuduğu Kur'an ayetlerini çürük hurmalar gibi sağa sola serpen nice kişiler görüyorum. Biz öyle yapmıyorduk. Biz Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı olarak okuyorduk. Şimdikiler diyor sadece sevap kazanma kitabı olarak. Sadece. Tabii ki Kur'an-ı Kerim okuyunca sevap kazanacağız. Ama o kadar mı? Hayatına tatbik edeceksin. Tüccar mısın? Ticaretle ilgili Kur'an'ın bütün emir ve yasaklarını bileceksin. Öğretmen misin? Eğitimle ilgili bütün ayet-i kerimelerden haberdar olacaksın. Erkek misin? Erkeklerle ilgili bütün emirleri bileceksin. Kadın mısın? Kadınlarla ilgili bütün ayet-i kerimeleri bileceksin. Evleniyor musun? Evlenmeyi mi düşünüyorsun? Evlilikle ilgili ayet-i kerimeleri bileceksin. Ramazan'a mı yaklaşıyorsun? Şu oruç ayetlerini Ramazan gelmeden önce okuyacaksın, değil mi? Ramazan'a bu şekilde gireceksin. Kurban bayramından önce kurbanla ilgili ayetleri bir tekrar edeceksin. Nedir, ne değildir? Zekat verme zamanın geldi. Zekatla ilgili ayetlere bakacaksın. Herkes bu Kur'an-ı Kerim'i kendi zaviyesinden okumalı. Ama bakın, o dönemlerde başlayan bu küçük savrulmalar bugün nasıl bir Kur'an algısı meydana getirdi? Bugün özellikle de bizim toplumumuzda insanlarımız Kur'an'a nasıl yaklaşıyor? Bir iki madde halinde sizlere bunu kısaca arz etmeye çalışayım. Birincisi, biz maalesef biraz önce de dedim, Kur'an'ı sadece sevap kazanma aracı olarak okuyoruz. Hadi yarın cuma. Bir Yasin-i Şerif okuyayım, anamın babamın ruhuna. Bu kadar. Ölmüş annenin babanın ruhuna okuduğun Yasin-i Şerif'te ne yazdığını bir gün olsun merak ettin mi? Mezarlığa, kabristana gittin. Ölmüş ananın babanın ruhuna Kur'an okuyorsun. Orada şu ayeti okuduğunu varsayalım. Ve ekimus salate ve atuz zekate ve rekâvü me'al hakimî. Düşün. Babanın, ölmüş babanın mezarındasın. Ona şu ayeti kerimeyi okuyorsun. Namaz kılın, zekat verin, Allah'a boyun eğenler birlikte siz de boyun eğin. Adam öldü ya. O ayet sana hitap ediyor. Namaz kılacak olan sensin, onun namazını kıldılar. Onun cenazesini kıldılar. Ama sen daha henüz ikindi namazını kılmadın. O ayet sana hitap ediyor. O zekatını verdi, vermedi, gitti. O zekat emri sana hitap ediyor. O ölülerin arkasından okuduğun Yasin-i Şerif'te Allah diyor ki, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Biz bu peygambere şiir öğretmedik. Gerekmezdi de ona şiir öğretmek. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ. Biz ona öyle bir şey indirdik ki o okunduğu zaman insanların aklına bir şeyler getirir. Apaçık bir Kur'an. Niye mi indirdik biz bunu? Lütfen dikkat. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنُ. Diyor ki biz bu Kur'an'ı o peygambere indirdik ki diri olanları uyarsın diye. Dirileri uyarsın diye. Ölülerin uyarılmaya ihtiyacı var mı? Ölünün arkasından biz hayır dua ederiz ancak. Ya Rabbi, ölmüş anamın babamın günahları varsa affeyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, değil mi? Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Haşir meydanında Resulullah'la birlikte haşrolmayı nasip eyle. Cennete birlikte girmemizi nasip eyle. Cennete beraber olmamızı nasip eyle. Mezarlıkta senin yapacağın dur. Namaz kıl, oruç tut, hacca git baba. Demenin anlamı yok. Baban gittiyse Allah kabul etsin. Gitmediyse de Allah'ın huzurunda arzulur. Sen namaz kılacaksın, Sen zekat vereceksin. Sen faiz yemeyeceksin. Sen zinadan uzak duracaksın. Yetim malını sen yemeyeceksin. Bakın ne kadar bir tezat değil mi? Sadece ölümlere hasrettiğimiz Yasin'in dirilere indirilmek için, okunmak için indirildiğinden bahsediyor. Yasin'i önce biz okuyalım kendimize. Kendi ruhumuzu okuyalım. Önce kendi ruhumuzu okuyalım. Siz okuduğunuz zaman sizi bu yöne teşvik etmişse babanıza, zaten Cenab-ı Hak aynen bir sevapta, nasıl size bir sevap verecekse aynısını ona da gönderecek. Cenab-ı Hak onu unutmuyor zaten. Ama sen kendini kurtar diyor. İkincisi, biz Kur'an-ı Kerim'i en çok bir de ne zaman hatırlıyoruz biliyor musunuz? Bir çocuk doğacağı zaman veya doğduğu günlerde isim ararken Kur'an'da geçiyor olsun yeter. O zaman mı aklına geliyor sadece Allah'ın kitabı? Sahabeden sadece bir tanesinin ismi Kur'an'da geçiyor. Onlara bir eksiklik mi vardı isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor diye? Geçiyor mu? Bir tane Zeyd, o kadar. Haricinde Ebu Bekir var mı Kur'an-ı Kerim'de? Ömer, Osman, Ali, Mesud, hiçbiri yok. Ama biz doğacak çocuğumuza isim almaya sadece Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Haricinde yok. O da ne anlama geldiğini bilmeden. Hocam, Hazel diye bir isim olabilir mi? Yazel diye bir isim olabilir mi? Ya olmaz. Hazel de Yazel de Arapçada anlamsız iki tane edatın yan yana gelmiş şekli. Ama hocam diyor Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah. Hangi ayette geçiyor? Bir bakıyorsun ki diyor ki Hazel-lezi diye geçen ayet var ya, Hazel-el-lezi, onu birleştirmiş Hazel diyorlar. Diyor biz demiyoruz mu diyor. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Bak ya zel. Ya ya başka, orada z başka. İkisini birleştirmek mümkün değil. Böyle isim olmaz. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde yaklaşamazsınız. Kur'an-ı Kerim'e isim aramaya kalksanız 4-5 tane isim ya bulursunuz ya bulamazsınız. Buldunuz Meryem validemizin ismi. Eyvallah, onu koyabilirsiniz. Ama Hatice validemizin ismini bulamazsınız. Ayşe validemizin ismini bulamazsınız. Sevde validemizin ismini bulamazsınız. Koymayacak mısınız kız çocuklarınıza? Koyacaksınız. Veya Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye Firavun mu koyacaksın sen çocuğunun ismini? İblis mi koyacaksın çocuğunun ismini? Yok. Kur'an-ı Kerim'e isim bulmak maksadıyla bakmayacaksınız. Kendinizi bulmak için bakacaksınız. Ben neresindeyim bu Kur'an? Allah beni nereye koymuş? Bir bakayım. Mümin tarafında mıyım? Münafık tarafında. Kendini ara. Çocuğunun ismini değil. Başka? Sadece işte bir merasimlerde, o da sohbetlerin süsü haline gelsin diye okuluyor Kur'an-ı Kerim. Bakın burası çok önemli. Alınmaca, darılmaca yok. Doğruyu söylüyoruz. Mevlid programlarında Kur'an-ı Kerim ne zaman okunuyor? Mevlid onlar yorulduğu zaman. Tam hani bir yoruluyor. Afiyet efendim bir aşırı oldu da şey olsun falan diye. Yani o ara böyle şey, zaman doldurucu bir şey olarak görülüyor. Halbuki toplanıp bir araya geldiğin zaman Kur'an'dan arta kalan zamanda başka bir şey yapman lazım senin. Başka bir şey yaparken arda kalan zamanda Kur'an okuman değil. Kur'an-ı Kerim leblebi çekirdek gibi çerez bir şey mi? Boş kaldığın zaman yiyeceksin. Kur'an ruhun gıdası. Önce onu alacaksın, ardından leblebi çekirdeği yersin. Sonra git mevlidin oku. Önce Kur'an, önce başka bir şeyler, arada Kur'an değil. Bakın bunların hiçbirisi sahabe döneminde yoktu. Başka? Bilgimizi, kültürümüzü, görgümüzü geliştirmek için. Ya bakalım Kur'an'da da ne var? Ben zaten çok kitap okuyan biriyim. Falancanın bütün kitaplarını okudum. Filancanın bütün kitaplarını okudum. Şunun klasiklerini okudum. Bunun bilmem nelerini okudum. Ya ayıp ya, bir de bakayım Kur'an-ı Kerim'de ne var? Kur'an-ı Kerim'i bu amaçla da okuyamazsınız. Kur'an-ı Kerim bizim iman kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim'i bilginizi arttırsın diye, roman olsun diye okuyamayız biz. Kur'an-ı Kerim'i hayatımızı, imanımızı kurtarmak için okuyoruz biz. Dedik ya, kendimizi aramak için okuyoruz. Ben bunun neresindeyim? Allah şu an benden ne bekliyor? Neleri yapmamı istiyor? Nelerden uzak durmamı istiyor? Bakın biz Kur'an'ı böyle ikinci, üçüncü derecelere attığımız için maalesef hayatın her alanında geri kaldık. Bana bir çırpıda dünya üzerinde Müslümanların bir numara olduğu bir sektör söyleyebilir misiniz? Bir alan olsun, o alanda Müslümanlar tek, kimse yanına yaklaşamıyor. Var mı öyle bir şey? Yani ben hatırlayamadım, varsa söyleyeyim lütfen. O alanda Müslüman lider. Yok. İlimde, teknikte, teknolojide, sporda, filmde, her alanda gayrimüslimler önde. Ya hani bu Allah'ın ayetiyle Resulullah her şeyi değiştirdi? Onlar nasıl dünyaya hakim oldu? Biz de aynı o yoldan gitmiyor muyuz? Evet, o yoldan gittiğimizi iddia ediyoruz. Aynı kitabı okuyoruz ama ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Ne okuduğumuzun farkında değiliz. Ramazan'da Fatiha'dan başlayıp Nas'tan çıkıyoruz ama Felak suresinde ne anlatıldığını bilmiyoruz maalesef. Problem orada. Ve böyle olmayınca bizi Allah'la aldatanlar da çok olur. Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimede وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ غَرُورٌ buyuruyor. Aman dikkat, sizi Allah'la aldatmasın o aldatıcılar. Allah'la aldatılmak nasıl oluyor? Müslüman Allah'la nasıl aldatılır? Bunun bir numaralı örneği şudur. Size öyle bir iman tarif ederler ki siz gerçekten iman ettiğinizi düşünürsünüz ama maalesef ki o iman Allah'ın istediği iman değildir. Mesela şunu belirtirler, derler ki tabii ki namaz kılmıyorum. Hastayı oruçta tutamıyorum. Zekat, ya malım tatlı veremiyorum. Hac, param yok, gidemiyorum. Ne kaldı geriye? Bir kelime-i şehadet. Ben de Allah'a inanıyorum canım. Benim de kaldım temiz. O cennetin ortasında. Kimseye de vermez ha. Kaptırmaz böyle tipler cenneti. Ben de Allah'ıma inanıyorum deyip diğer bütün şeyleri boşlamak Cenab-ı Hakk'ın istediği iman değil arkadaşlar. Değerli büyüklerim. Böyle bir iman yok. Bakın size ilginç gelecek bir şey söyleyeyim. Biz kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde, yani Müslüman olurken birisi ben Müslüman olacağım derken ona kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi öğretiyoruz değil mi? Orada Allah'a ve Allah'ın birliğine iman etmek geçmiyor. Tekrar edeyim mi? Eşhedü en la ilahe illallah veya la ilahe illallah derken ben Allah'a inanıyorum demiyoruz biz. Bunun farkında olun lütfen. Ne diyoruz ya, kafamızı karıştırdın falan diyeceksiniz. La ilahe illallah derken biz diyoruz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah derken diyoruz ki ben Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Bu ikisi farklı şeyler. Allah'a zaten inanacaksın. Allah'a zaten bir bileceksin. Onda Allah bunu zaten senden var kabul ediyor. Senden istediği Allah gibi başka bir varlık kabul etmeyeceksin. İmanın ve İslam'ın şartı budur. İşte biz Kur'an'dan uzaklaştığımız için imanın bu şeklinde de hatırlamaz olduk artık. Allah'tan başka ilah yoktur ne demek? Lafla çok kolay, hemen söyleniyor. La ilahe illallah. Hadiste var. Men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. O söyle kurtulur. Bu kadar mı basit? La ilahe illallah demek o kadar büyük bir cürettir ki altını doldurmak çok zor. La ilahe illallah dediğiniz zaman boş bir senet imzalamış oluyorsunuz Cenab-ı Hakk'a. Boş bir senet, altını imzalıyorsunuz, diyorsunuz ya Rabbi, ben senden başka ilah kabul etmemekle birlikte kendimi sana teslim ediyorum. Senden gelecek her şey başım gözüm üstüne. Her şeyi yapmaya söz veriyorum. İman etmek Allah'a, ya Rabbi sana güvendim, sana kendimi teslim ettim, senin istediğin her şeyi yapacağıma söz veriyorum demektir. Bakın, her gün sadece farzları kılan bir kişinin 17 defa, sünnetleriyle beraber kılan kişinin 40 defa okuduğu Fatiha suresinde biz bu sözleşmeyi her gün tekrar ediyoruz. Önce sözleşmenin birinci tarafını beyan ediyoruz. Allah'ı tanımlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Varlıkların sahibi olan Allah her şeyi güzel yaptığı için övülmeye layıktır. Hamd sadece O'nadır. O nasıldır? Errahmanirrahim. O'nun merhameti sonsuzdur. İkramı boldur. Maliki yevmiddin. Din gününün, hesap gününün, kıyamet gününün tek sahibi O'dur. Sözleşmenin birinci tarafı. Onu koyduk. Sonra sözleşmenin ikinci tarafı, kendimizi koyuyoruz. Ben kimim? İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, ben de sadece sana kulluk eden, etmeye söz veren ve yardımı sadece senden istemeye söz veren bir kul. Sonra sözleşmenin şartnameleri devam ediyor. Allah'tan bizim de bir talebimiz var. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi diyoruz, ben hayatım boyunca sadece sana kulluk edeceğime söz veriyorum ya, sadece senden yardım isteyeceğime söz veriyorum ya Rabbi, o zaman sen de beni sırat-ı müstakime ilet. Dost doğru yolu bana göster ve beni oraya kabul eyle ya Rabbi. Bu sözü verdikten sonra benim ancak böyle bir isteğim olabiliyor. Peki, sadece Allah'a ibadet etmek ve sadece Allah'ı ilah olarak kabul etmek ne demek? Şimdi oraya gelelim. Dedik ya, ben de Allah'ıma inanıyorum demek yetmiyor. Sadece Allah'ta bulunması gereken hiçbir özelliği başka bir kimseye vermeyeceksin. Sadece Allah'ın ilah olması demek odur. İlah, yaptığı her şeyi sorgusuz, sualsiz kabul edilip kendisine itaat, ibadet edilen varlık demektir. Bakın ilah yaptığı her şeyi, yaptığı, emrettiği, yasakladığı her şeyi sorgusuz, sualsiz kabul edilen ve bundan dolayı kendisine itaat ve ibadet edilen kişi. Bu sadece Allah'tır işte. Ondan başka emirleri ve yasakları sorgulanamaz hiç kimse yoktur. La ilahe illallah demek budur işte. Eşhedü en la ilahe illallah demek budur işte. İyyâke na'budu demek budur işte. Ya Rabbi, ben senden başka hiç kimseyi bu konuma getirmeyeceğim demektir. Senden başka hiç kimseye sorgusuz sualsiz itaat etmeyeceğim ya Rabbi demektir. Birisi bana bir şey mi emretti? Senin ölçülerine uyarsa kabul edeceğim ya Rabbi. Senin ölçülerine uymazsa ben bunu reddedeceğim ya Rabbi demektir. İman budur, İslam budur, teslimiyet budur. Yoksa iş sadece Allah'a inanmak, Allah'a inandım demekle bitiyorsa, o zaman Allah'a inanmayan kimseyi bulamazsınız siz. Bakın, biz her gittiğimiz yerde hep aynı örnekleri veriyoruz. Bizi internet üzerinden dinleyenler de haklı olarak diyorlar ki, ya sürekli aynı şeyi anlatıyorlar burada. Şimdi onlar haklı, onlar bizi aynı yerden dinliyor. Ama benim bir başka yerde anlattığımı siz dinlemediniz, siz ilk defa dinleyeceksiniz. Biz başka bir yere gittiğimiz zaman yine bu konuyu anlatacağız. Çünkü hayatın en önemli konusu iman. İmansız cennete girebilmek mümkün mü? İman olmadan yapılan amellerin kabul olması mümkün mü? Yok. Ben Allah'a iman ediyorum ama Resulullah'a etmiyorum. Ama 5 vakit namazımı da kaçırmıyorum demek olur mu? Olmaz. Yani imanla problem olursa geri kalanların en güzel şekilde olmasının da hiçbir anlamı olmaz. İmandaki eksiklik bütün amelleri boşa çıkartır çünkü. Dolayısıyla biz bu konuyu sürekli anlatacağız. Hangi örnekle? İblis, yani namı diğer şeytan örneğiyle. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de 4-5 surede bu kıssa tekrarlanır. Cenab-ı Hak diyor ki, ben bir halife yaratacağım. Şimdi buna ruhumdan üflediğim zaman hep birlikte ona secde edeceksiniz. Allah ruhundan üfledi Adem Aleyhisselam'a. Bütün melekler secdeye kapandı. İblis kapanmadı secdeye. Cenab-ı Hak da dedi ki, اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. O secde etmedi, kibirlendi ve kafir oldu. Kafirlerden oldu. Şimdi kafir bizim zihnimizde ne çağrıştırıyor? Biraz onu sorgulayalım. Biz kafiri şu şekilde öğrendik. Allah'ı inkar edip, Allah kitap tanımayan, hayatında Allah diye bir mefhuma yer vermeyen insan. Kur'an'dan uzak kaldığımız için imanı da biz doğru tarif edemez olmuşuz. Küfrü de doğru tarif edemez olmuşuz. Şimdi bakalım Allah bize kafir nasıl tanımlıyor. Şimdi şeytan Allah'ın o emrine secde etmedi ve kafir oldu diyor. Peki bunun kafirliği nasıl olmuş? Cenab-ı Hak bunu almış sorgulamış. Demiş ki, مَا مَنَعْكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ. İblis, sana secde etme emri verdiğimde seni bu emirden, bu secde emrinden ne alıkoydu? Niye secde etmedin? Allah hemen kovmadı onu huzurdan. Aldı, sorguladı. Bakalım haklı, geçerli bir mazereti var mı? Hani şimdi diye düşünün ki bir kişi çıktı karşısına, Cenab-ı Hak sorguluyor, niye namaz kılmadın? Şimdi savunma, ya Rabbi çok çalışıyorum, geç yatıyorum, sabahları kalkamıyordum o yüzden, acaba onu mu diyecek? Bakın sorguluyor şimdi işte. Sana Adem'e secde et dedim, niye etmedin? O da diyor ki, قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنَا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım. Secde edecek biri varsa onun bana secde etmesi lazım. Ben mi ona secde edeceğim? Başka bir surede قال اَرَائِتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ diyor. Bakın Cenab-ı Hakk'a kafa tutuyor. Şu bana üstün gördüğün şeye baksana diyor. Bu mu? Maşallah. Cenab-ı Hakk'ın emrini beğenmiyor beyefendi hazretleri. Cenab-ı Hakk'ın yanlış yaptığını düşünüyor. Diyor ki ya Rabbi sen ki hata yapmazsın. Her şeyin sahibi sensin. Alemlerin Rabbi sensin. Şimdi ateşten yarattığın benim gibi kutsal bir varlık, topraktan yarattığın şu zavallı varlığa mı ibadet edecek, secde edecek? Yanlış. Haşa. İşte şeytanı kafir yapan bu. Yani Allah'ın bir emrini yerinde bulmadı. Halbuki şeytan Allah'ı inkar etmedi. Allah onu huzurundan kovunca Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvardı. Dedi ki Rabbi فَاَنْزِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Ya Rabbi, Rabbim. Bakın hala Rabbim. Farkındasınız değil mi? Rabbim, bana bu insanların dirilecekleri güne kadar öhlet verir misin? Kıyamet gününü biliyor şeytan. Kıyamet gününe kadar yaşama iznini sadece Allah'ın vereceğini biliyor ve hala ondan izin istiyor. Ona Rabbim diye hitap ediyor. Ya Rabbi diyor, bana lütfen kıyamete kadar izin ver. Tamam diyor, kıyamete kadar izin verdi. Ne yapacaksın? Diyor ki şeytan, ben senin doğru yolunun üstüne oturacağım. لَاَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Bakın hatırladınız mı kelimeyi? اِهْدِنَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ diyoruz ya Fatiha'da. Aynı kelime. لَاَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ben diyor gideceğim sırat-ı müstakime, yani dost doğru yolun üstüne kurulacağım diyor şeytan. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ O yola girmiş olan senin kullarından birileri olursa gideceğim onların sağlarından yanaşacağım, sollarından yanaşacağım, üstlerinden, altlarından onlara vesvese, vesvese, vesvese onları yoldan çıkarmaya çalışacağım diyor. Ve göreceksin ki onların çoğu sana teşekkür etmeyecekler diyor. Senin nimetlerinin karşısında nankörlük yapacaklar, sana şükretmeyecekler. Yani şeytan sırat-ı müstakimin nerede olduğunu da biliyor. Yani doğruları biliyor ve gidiyor, tam da o yola kuruluyor. Şimdi değerli cemaat, sakın şeytanı yanlış yollarda aramayın. Şeytanın yanlışa giden insanlarla işi yok. Şeytan onlarla kol kola zaten. Zaten aynı bölgenin insanları. Şeytan buradaki insanlarla uğraşacak ömür boyu. Camiye geldin mi? Şimdi yatsı da burada mısın? Uğraşacak ki seni sabah namazına kaldırmasın. Şeytanın uğraşanı sizlersiniz. Şu an burada olmayıp falanca meyhanede demlenen adamın şeytanla işi yok. Şu an buramızı terk etmiş olan, hayatından çıkarmış olan, namaz nedir, niyaz nedir bilmeyen adamla şeytanın işi yok. Böyle adamın şeytanla konumu ne biliyor musunuz? Onu da ben size yine bir ayet-i kerimeyle hatırlatayım. Diyor ki Allah, şeytan gelir insana vesvese verir. Der ki, Allah'ın emirlerini görmezlikten gel. اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اِكْفُرْ Allah namaz mı emretmiş? Ya bu kadar işmiş, şimdi namaz mı olur? Çalışmak da ibadet. Boş ver namazı. Boş ver. Eksi 7 derece ya Kütahya. Şimdi sabah kalktı, kim abdest alacak? Boş ver. İşte biliyor musunuz bu şeytan aleyhillâne? O kadar üçkağıtçı ki. فَلَمَّا كَفَرَا bir başardı mı, insanı bir kafir yaptı mı? Aynen şöyle diyor, bakın.
قَالَ اِنِّي بَر۪يءٌ مِنْكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَم۪ينَ
Aman aman aman aman aman. Ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Aşağı şeytansın ya. Sen de mi Allah'tan korkuyorsun? Ben senden uzağım diyor. Bu niye şeytan oldu? Allah'ın bir emrini beğenmediği için. Sana günde 5 defa beğendirtmiyor Allah'ın emrini. Hanginiz daha kötü durumdasınız acaba? Ya biz اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyerek şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Ama şeytanın da günde 5 defa kendisinden Allah'a sığındığı insanlar var işte. Gördünüz mü? Şeytan bile bazılarından Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi diyor, ben bir emrini tutmadım, beni ne hallere soktun. Bak bu adam 5 vakit durumunda değil. Namaz ne diyor? Hafife alıyor, dalgaya alıyor namazı. Faiz nedir? Takmıyor bir tarafına. Haşa. Uyarıyoruz, uyarıyoruz, bana mısın demiyor. Ya Rabbi diyor, bil ki ben bundan uzak. İnni yehafullah rabbel alemin. Ya, alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmak şeytanı şeytan olmaktan kurtarıyor mu? Tabii ki öyle yapacaksın. Kime gideceksin başka? Hiç kimseye gidemez. Bakın Firavun, Musa Aleyhisselam'ın can düşmanı, مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرِي diyen adam, tutmuş Mısır halkını toplamış, demiş ki, ne diyor ya bu Musa, Allah Allah Allah bir şeyler diyor, benden başka ilahınız yok diyor, sizin ilahınız benim. مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرِي yok diyor, sizin benden başka ilahınız olamaz. فَاَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ Haman'ı çağır mı? Haman onun mimarbaşı. Haman gel, çabuk bana yüksek bir kule inşa et. Yukarılara çıkayım da Musa, Allah, Allah bir şey bahsediyor. Gidin onu öldürün de kurtulsun şunlar diyor şundan ya. Öyle diyen adam Firavun, Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri karşısında her şeyin gerçekliğinin farkına varıyor biliyor musunuz? Neml suresinde, Kur'an-ı Kerim'in 27. suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتِنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Musa, onların istediği bütün mucizeleri getirince o inanmayanlar, Firavun ve avanesi dediler ki هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ İnanmayın şuraya, göz boyuyor, sihir bunlar, sihir, sihir. İnanmayın, yanlış, yalan bunlar. Dışarıya böyle lanse ettiler olayı. Ama işin iç yüzü neymiş biliyor musunuz? Onu da bize Cenab-ı Hak söylüyor. Yoksa biz bilemezdik. Ve cehadû bihâ. Bu mucizeleri diyor inkar ettiler. Dışarıya inkar ettiler ama وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ İçten içe hepsinin doğru olduğunu biliyorlardı diyor. Biliyorlardı ki bunlar mucize. Bunları Allah'ın Resulü olandan başka hiç kimse yapamaz. Musa gerçekten Allah'ın peygamberi. Bu gerçekten mucize. Bu doğru. İçten içe hepsi inandı. Bu mucizelerin doğru olduğuna inanmaları, Musa'nın Allah'ın peygamberi olduğunu içten içe kabul etmeleri Firavun'u ve inanmayanları kurtarmaya yetti mi? Yetmedi. Neden? Çünkü onlar ve cehalû bihâ mustayqanat anfusuhum zulmen ve ulûvâ. O ana kadar İsrailoğullarına yaptıkları zulüm ve kurdukları üstünlüğü kaybetmesinler diye inkar ettiler. Yoksa her şeyin gerçeği farkındaydı bunlar. Gerçekler işlerine gelmediği için kabul etmediler. Onların yanlış olduğu için değil. Yani bugün evet canım doğru. Sen de haklısın ama olmuyor işte ne yapalım bu devirde de böyle. Bu devirde ben faiz almazsam yaşayamam. Bu ne demek biliyor musunuz? Açıkça söylemeseniz bile Ya Rabbi senin emrin faizle ilgili yasağın, kusura bakma da Mekke döneminde kaldı. Sen bugün böyle şartla oluşacağını bilmiyordun. Bak biz ne hallere geldik. Faizsiz hiç göremiyoruz. Kusura bakma biz faizsiz yaşayamayacağız demektir bu. Allah 2012 Türkiye'sinin şartlarını bilmiyor muydu? Faizden kaçırın derken. He? Allah 2012 Türkiye'sinin şartlarını bilmiyor muydu ki? Bu yasağı koydu. Ticarette asla kimsenin hakkını yemeyeceksin derken, ama ne yapalım, yandaki yapıyor, o da yapıyor, ben de yapmazsam olmuyor. Öyle mi? Allah'ın emri nerede kaldı o zaman? Nerede kaldı? Kendimizi konumlandırmamız lazım. Her yanlış insanı kafir yapmaz ama. Şimdi buradaki farkı ben size izah etmeye çalışayım. Bakın, Allah İblis'e bir tane emir verdi. İblis o emri tutmadı. Ama emri beğenmediği için tutmadı. Yerinde görmedi, kafir oldu. Sonra Allah İblis'e şuna secde et dediği Adem var ya, aldı Adem'e. Dedi ki bak, al sana bir de Havva, bir de eş var. İkiniz birlikte girin şu cennete. Burada diyor size her şey serbest. Yiyin için. Acıkmayacaksınız, güneşte yatmayacaksınız, üşümeyeceksiniz. Dert yok, tasa yok. Her şey serbest. Bir ağaç var. Şu ağaca yaklaşmıyorsunuz. Bu ağaca yaklaşırsanız yakalım sizi. Tamam. Ve o ana kadar da bakın, biraz önce okudum ya ilginen ayetleri. Alleme bil kalem diyordu bak Allah. Allah insana kalemle öğretti. Başka bir ayette de ve alleme Adem'el esma kullaha. Adem'e her şeyin ismini bizzat Allah öğretti diyor. Yani Allah verdi kalemi Adem'in eline, bütün her şeyi öğretti ona. Yani öğretmenliğini bile yaptı. Öyle bir Adem var karşımızda. Bakın şimdi her şey serbest, bir tane yasak koydu. İki tane. Bir tanesi dedi ki şu ağaca yaklaşma, bir de şu şeytan var ya, bunu da sakın dost bilme dedi. Bunu dost bilme. Bunu dost bilirsen yakarım seni. Ve Adem Aleyhisselam'ın imtihanı başladı. Tabii şeytan da Allah'tan çalışma iznini aldı ya, ruhsatı aldı. İlk icraat, bakalım dedi şu Adem'i bir deneyeyim, bir yoklayayım. Acaba Adem'den başlayabilir miyim insanoğlunu kaydırmaya? Geldi Adem Aleyhisselam'a. Dedi ki, Adem, bak diyor şu cennete, her şey serbest. Her şeyden yiyip içiyorsun, ya bir tane ağaç yasak. Niye acaba? Dedi gitti. Attı mı şimdi şüphe tohumunu? Attı şüphe tohumunu. Adem Aleyhisselam'ın içi içinde kemiriyor şimdi. Allah Allah, gerçekten öyle. Niye her şeyi yasaklayıp serbest? Gel zaman git zaman şeytan geldi. Dedi Adem, sen anlayamadın ama ben sana söyleyeyim. Niye biliyor musun? Çünkü diyor, o ağacın meyvesinden yersen asla ölmeyeceksin diyor. O ebediyet ağacı. وَمُلْكِ لَا يَبْلَادَ Asla tükenmeyecek bir mülke sahip olacaksın. Allah onu engellesin diye sana dedi ki gitme ona. Şimdi bu düşünüyor lan bu şeytan. Doğru mu söylüyor acaba? Sonra diyor ki şeytan, وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسَيْنِ Ve yeminler üstüne yemin ediyor şeytan. Diyor ki, yahu yemin ediyorum, inanın bana, sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Ha! Yoksa benim hiçbir bundan bir şeyim yok. Çıkarım yok. Yeminler olsun ki sizin iyiliğiniz için. Ve gidiyor orada. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ Bunları tutuyor, aldatmayı başarıyor şeytan. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا Araf suresinde ve diğer ayetlerde Cenab-ı Hak anlatıyor. Gidiyor Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz, o bir tanecik yasak olan ağacın meyvesini yiyorlar. Ebedi olacaklar ya, asla tükenmeyecek bir mülke sahip olacaklar ya. Şeytan da bunlar benim büyük dostu ya. Yemin etti samimi, ya vallahi yemin ediyorum. Bak hani günah varsa benim ya, ayıp ettin ya, yap. Tamam, yiyince bütün gerçekler, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Tak, iblise uygulanan sistem Adem ve Havva'ya da uygulanıyor. Hemen sorguya, sorgu odasına. Elem ekul lekuma inne şeytane lekuma aduvvun mubin. Adem, Havva, ben size demedim mi şeytan sizin apaçık düşmanınız diye? Ben size demedim mi şu ağaca yaklaşmayacaksınız diye? Ne oldu? Ama bunlar yaptıklarını anladılar ya. Hemen gerçeği itiraf ettiler. Dediler ki Rabbena zalemna enfusena وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ya Rabbi, senin emrini tutmamakla biz yanlış yaptık. Sen doğrusun. Sen bizi affetmezsen, bağışlamazsan yandık, bitti, kül olduk Ya Rabbi. Kaybeden biz oluruz. Bakın, şeytan bir tane emri tutmadı, kafir oldu. Adem ve Havva iki tane emri tutmadı ama kafir olmadılar. Neydi farkları? Farkları şuydu. Şeytan Allah'ın emrini beğenmediği için yapmadı. Doğru bulmadı. Adem ve Havva insanlıklarına yenildiler sadece. Emrin doğru olduğunu, yanlışı yapanın kendileri olduğunu itiraf ettikleri için yırttılar. Ve Cenab-ı Hak onlara çeşitli uyarılarda bulundu. فَتَلَخَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Onlar da tövbe ettiler ve Allah tövbelerini kabul etti. Yani her yanlış yaptım ben demek, kafir oldum demek değil. Böyle anlamıyoruz. İnsanız. Hata yaparız. Önemli olan o hatayı doğru kabul ederek yapmamız. Yani Ya Rabbi, uyanamadığım için namaza kalkmadım. Yanlış anlama. Uykuyu sana tercih ettiğim için değil. Bütün önlemleri aldım. Yorulmuşum. Saati duymamışım. O kaldırmamış. Bu bilmem ne yapmış. Aa, bir uyandım ki güneş doğmuş. Budur işte. Kulluk budur. Kalkar. Kerahat vakti çıktıktan sonra namazını eda ederiz. Allah bundan dolayı sorumlu tutmaz seni. Ama ya şimdi nasıl olacak şimdi namaz, iyi söylüyorsun da kardeşim, şimdi çalışmak da ibadet, bırak namazı şimdi, çalışmak da ibadet, böyle dedin mi o zaman Allah yanında bir de siz beyefendi hüküm koyma şeyine çıkmış olursunuz. Allah bu işe hüküm verir, sen veremezsin. Sen uymakla yükümlüsün ona. Sen ona uyacaksın. Sen emir sorgulayamazsın. Sen değil misin ki eşhedü en la ilahe illallah diyen? Sen değil misin ki iyyâke na'budu diyen? Hani sadece sana kulluk edecektim? Ne oldu? Efe ra'eyte men ittehede ilâhehu hevâhu. Bakın Allah diyor ki, İnsanlardan bazıları kendilerini ilah ediyor. Siz gördünüz mü onları? İnsan kendisini nasıl ilah edilir? Yani mesela ben ne yapsam kendimi ilah etmiş olurum? Ey cemaat, hadi bana doğru namaz kılın falan. Böyle değil. Yok, kimse kendini öyle ilah edilmez. İnsanın kendini ilah edilmesi, kendisini de Allah'ın yanında bir hüküm koyucu olarak kabul etmesidir. Yani Allah'ın hükmü olmaz. Hoppa, sen kimsin? Allah bu işe hüküm vermiş. Sana onaylamak mı düşüyor? Beyefendi doğruysa yapacak. Yanlışsa yok. Olmaz. O zaman kendini ilah etmiş olursun işte. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Hiçbir mümin erkeğin, hiçbir mümin kadının Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman onlara bir seçme hakkı falan tanınmışlığı yoktur diyor. Sana Allah ve Resulünden bir emir ulaştı mı? Bir yasak ulaştı mı? Müslümanım diyorsan yapacaksın arkadaş. Bitti. Seçme hakkın yok. Aklına zevkine uyarsa yapacaksın da beyefendi hazretleri uymazsa yapmayacaksın. Olamaz böyle bir şey. فَلَا رَبِّكِ Hayır. Rabbine yemin olsun ki لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Çok dikkat çekici bir ayet. Allah kendi üstüne yemin ediyor. Diyor ki, senin Rabbine yemin olsun ki insanlar bir konuda seni hakem tayin etmişler ve sen de onlara o konuda hükmünü vermişsin. Ondan sonra onların içinde bir şüphe belirmiş ve teslim olmamışlar. Yok, içlerinde bir şüphe hala varsa, teslim olamıyorlarsa onlar iman etmiş olmazlar. Bu benim sözüm değil. Bu falanca filanca hoca efendinin sözü değil. Bu peygamberimizin de sözü değil. Bu peygamberimizin Allah'tan bize ulaştırdığı Allah'ın sözü. Biz İşlerimizde Kur'an'ı ve sünneti hakem tayin ettiğimiz zaman Müslümansak o hükümler konusunda hiçbir tereddüt duymayacağız ve teslim olacağız. Semi'na ve ata'na. Yani başka bir ayette şöyle buyuruyor Allah. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkuma beynehum aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman Müslümanlara düşen söz sadece şu olmak zorundadır diyor Allah. Nedir o? En yekulu semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Bitti. Hadi problemlerimizi Kur'an'a göre çözelim. Problemlerimizi Resulullah'ın sünnetine göre çözelim dediği zaman biz Müslümanlara düşen işittik ve itaat ettik demektir. Başka bir tavır var mı? Başka bir tavır da var. O da bu ayetlerin üstünde anlatılıyor. Diyor ki münafıklar peki nasıl olur? Münafıkları hadi meselelerimizi Allah'a ve Resulüne göre çözelim dediğiniz zaman bir bakarsın ki diyor sıvışmışlar, kaçıp gitmişler. Niye? İşlerine gelmiyor çünkü. Düzen bozulacak çünkü. Şimdiye kadar kurduğu sistemi nasıl dağıtsın adam? Kolay mı? Ama Müslümansan, yani imanını La ilahe illallah veya eşhedü en la ilahe illallah'a göre oturtmuşsan sana düşen o makama Allah'tan başka kendinle dahil hiç kimseyi koymamaktır. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Şükürsün hoca efendiler konuşuyor. Bizim söylediklerimiz şu Kur'an'a uyuyorsa doğrudur arkadaşlar. Abiler, ablalar, buna uymuyorsa bizim söylediklerimizin de hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Dolayısıyla şu an benim Başka bir zaman başka bir hocanın sizin bildiğiniz ayetlere veya o ana kadar doğru zannettiğiniz şeylere ters beyanları olursa mutlaka onları o hoca efendiye, dinlediğiniz hoca efendiye sorunuz. Deyiniz ki hoca efendi, hocam ben şimdiye kadar böyle biliyordum, sen bunun aksini söyledin. Rica etsem bana şunun kitaptan delilini gösterebilir misin? Hoca efendi açar der ki aç kardeşim, Nur suresinin 31. ayeti. Hoca efendim de elini öper gidersin. Ama yok. Ya böyle işte, ne yapalım, bunun kitapta yeri yok, sünnette yeri yok ama işte böyle görmüş böyle gidiyor. Sen de bunu böyle idare et falan derse olmadı. Onu uyarmak da sizin görevimiz. Bakın İmam-ı Azam'dan rahmetullahi aleyh bize nakledilen bir söz var. Diyor ki benim yolumdan geldiğini söyleyenler lütfen dikkat. Eğer sağda solda size bu İmam-ı Azam'ın görüşüdür diye bir görüş nakledilirse bir kitapta veya kürsüde veya televizyonda, internet ortamında dediler ki İmam-ı Azam'ın görüşü şudur, size böyle bir görüş ulaştı, fakat gördünüz ki benim olduğu söylenen o görüş falanca ayete veya Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen filanca sahih hadise aykırı. Benim o görüşümle amel etmenizi asla kabul etmiyorum. Bu yükümlülüğü almıyorum. Neden? Çünkü diyor ben insanım. O cevabı verirken, o fikri oluştururken hangi şartlar altındaydım? Belki o ayeti duymadım. Aklıma gelmedi. O bağlantıyı kuramadım. Veya o hadisi göremedim kitaplarda. Olabilir mi? Olabilir. Ama daha sonra biri size ayeti gösterdi. Benim yolumdan geldiğinizi söylüyorsanız ayete uyacaksınız. Hakkımı helal etmiyorum diyor, biliyor musunuz? Yani yarın öbür gün çıktınız mı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, suçu ya Rabbi ben ne yapayım, ben Hanefi miyim, İmam-ı Azam böyle yapmış diyemez. O masum, onun suçu yok. O çalıştı, kendince içtihad etti, fikrini ortaya koydu. Doğruysa iki sevap, yanlışsa bir sevap almaya hak kazandı. Onun mezhebinden gittiğini söyleyen bizler onun sözlerini Kur'an'a ve Resulullah'ın sahih sünnetine uygun görürsek kabul edeceğiz ancak. Yoksa diyeceğiz ki yok, İmam-ı Azam da böyle şeyler söylemez. Bakın o kendisi çünkü aynı şeyi yapmıştı. Ne yapmıştı biliyor musunuz? Ben size fazla da uzatmayayım, bir örnekle bunu izah etmeye çalışayım. Bugün elimizde Kütüb-ü Sitte diye bildiğimiz hadis kitapları var. Onlardan Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen bir hadis var. Bu hadisi duymuşsunuzdur. Meşhurdur bu hadis. Çok söylenir vaazlarda, hutbelerde falan. O rivayet şöyle. Diyor ki Allah içki içen bir Müslümanın 40 gün ibadetini kabul etmez. Yani adam içki içiyorsa, 40 gün namaz kılsa da, oruç tutsa da, zekat verse de, o esnada hac da yapsa falan hiçbir şey Allah kabul etmez. Şimdi bakıyorsun bugün elimizdeki hadis kitaplarında bu rivayet var. Şimdi İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, ben diyor, peşinden gittiğim, kendisine iman ettiğim Resulullah'ın böyle bir söz söyleyeceğine asla ihtimal vermedim. O Allah'ın Resulüyse o böyle bir söz söyler. Neden? Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sadece 3 tane günahın diğer bütün ibadetlerin sevabını yok ettiğini görüyoruz diyor. O da şirk. Yani insan müşrik olursa o ana kadar yaptığı bütün ibadetler gider. İkincisi riya, yani insanlar görsün diye yapıyorsa o ibadetin de sevabı olmaz, o da kalkar gider. Üçüncüsü de birisine bir iyilik yapıp da ikide bir başına kakarsanız o yaptığınız iyiliğin de sevabı yok olur gider. Bunlar hepsi ayet. Kur'an-ı Kerim'de diyor biz başka bir suç görmüyoruz ki yapılan bütün sevapları alıp götürsün. Evet, içki içmek günahtır. İçki içmek haramdır. Büyük günahtır. Ama insan akşam içki içti diye sabah namazına kalkıp kıldığı zaman o namazı kabul olmaz. Böyle bir şey olamaz mı? O akşam içtiğinin günahını alır ama sabah namazına yine kalkmak zorundadır ve sevabını da alır. Dolayısıyla diyor ben bu rivayetin Resulullah'a ait olduğunu kabul etmiyorum. Bu delikanlı atmıştı. Buna boşuna İmam-ı Azam demediler. Bundan dolayı İmam-ı Azam oldu. Ya işte ama hadis rivayeti. Hadis rivayeti Kur'an-ı Kerim'e zıt düşemez. Benim inandığım peygamber diyor Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkamaz. Dolayısıyla diyor ben bu sözün ona ait olduğunu, yoksa diyor Resulullah söylemiş de ben kabul etmiyorum değil, sakın öyle anlamayın. Ben diyorum ki diyor kesin bu rivayette bir problem var. Hani bu hadis değil. Yoksa hadis olsa amen olsun tabii abi, öpte başına koyun. Aynısını diyor işte siz de bana yapın. Benim görüşüm size gelmiş ama ayetlerle çelişiyor, hadislerle çelişiyor. Tak diyeceksiniz ki benim peşimden gittiğim, kendisini çok sevdiğim, görüşlerine büyük ölçüde uyduğum İmam-ı Azam Kur'an-ı Kerim'e göre böyle aykırı fetva vermez. Ben bu yüzden ayetle amel ediyorum. İşte İmam-ı Azam öbür tarafta seninle aynı kullarda olabilir. Aksi takdirde tanımaz seni. Bunların hepsi konuyu toparlayacaksak işte Kur'an'dan uzak kalmanın neticeleridir. Dedik ya biz Kur'an'ı sadece belirli amaçlar için artık okurulduk. En büyük amacımız sevap kazanmak. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim insana sevap kazandırır. Ama bu kadar değil. Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülerin arkasından okurulduk. Ölülerin arkasından okuduğumuz Yasin, diriler uyarılsın diye indirildi diyen Allah'ın sözü. Dirilere indirilmiş Kur'an'ı biz sadece gittik mezarlıklara hapsettik. Ve Mehmet Akif Ersoy'un merhumun bu konuda çok güzel dizeleri var. Bunlar da çok sık tekrarlanır camilerde. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an bunun için inmedi. Kur'an yaşansın, öğüt alınsın diye gönderildi. Bakın, şimdi burada bir tahtamız olsa ve ben bu tahtaya Latince, yani ne olur bizim Türk alfabesi ama Türkçe olmayan birkaç kelime yazsam. Siz de onu okusanız, buna okuma denilir mi? Evet, okudum. Peki ne yazıyor? Anlamadım. Niye? Çünkü ben onu İngilizce yazmış olabilir. Siz onu sadece telaffuz etmiş olabilir. Yani my name is falan işte Yahya, Ahmet, Mehmet bir şeyler yazdım oraya. Onun bir anlam ifade edebilmesi için benim anladığım dilde olması lazım. Dolayısıyla Kur'an okumak demek Kur'an'ı anladığın dilden okumak demektir. Bugün binlerce insan niye kalkıp didişmiş, uğraşmışlar buraya bak. Her ayetin altına Türkçe mealini yazmışlar. Bu Kur'an Türkiye'de hitap etsin diye. İngiltere'ye gitseniz altına İngilizce meal yazıyor olacak. Fransa'ya gitseniz Fransızca, Çin'e gitseniz Çince meal yazıyor olacak. Peki siz Çin'e gittiniz. Aldınız Kur'an-ı Kerim'den böyle bir raftan bir Kur'an-ı Kerim, üstte Arapça, altta Çince yazıyor. Siz bunu okuyabilir misiniz? Okudum diyebilir misiniz? Yok. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُ. Biz her elçiyi kendi toplumunun diliyle gönderdik. Kendi toplumunun diliyle. Niye? Onlara ne indirildiğini çünkü açık açık anlatabilsin diye. Şimdi düşünün ki ben Çin'den gelmiş bir Müslüman kardeşinizim. Öyle farz edin. Ve size burada 2 saattir Çince konuşuyorum. Siz beni dinlemiş olursunuz. Anlamış olur musunuz? Yok. Hoca Efendi tercüme eder sandım. Kur'an-ı Kerim'i de biz işte bu tercümelerden anlamak zorundayız. Ama tabii ki tercümeler eksiktir. İnsan ürünüdür. Hata olabilir. Hoca Efendi de böyle duruyor işte. O zaman da gelip soracaksın. Ya ayete böyle bir yer vermişler hocam. Doğru mu? Şu hataya da düşmeyeceğiz tabii. Kur'an'ı anlamak başka bir şeydir. Kur'an'dan hüküm çıkarmaya kalkışmak başka bir şeydir. Herkes Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir. Bilgisi, görgüsü ölçüsünde, eğitimi ölçüsünde. Mesela bir fizik eğitimi almış fizik uzmanı Kur'an-ı Kerim'i okuyunca kendi ilim dalıyla ilgili ayetleri hepimizden daha iyi anlayacaktır. Doğru mu? Hani bu işte maddenin yapılarıdır, bilmem nedir, onlarla ilgili ayetleri tak tak tak yakalar. Kimyacı okursa kimyevi şeyleri daha iyi anlar. Doktor okursa başka. Normal tüccar okursa ticaretle ilgili şeyleri ticaretle uğraşmayan kişiye göre daha iyi anlar. Bir ekonomi uzmanı faiz ayetlerini benden çok daha iyi anlayacaktır. Burası kesin. Herkes anlayacak Kur'an-ı Kerim'i. Ama herkes hüküm çıkarmaya kalkışmayacak. Tabii ki bu işin usulü adabı var. Bu işin eğitimi için yıllarını vermiş adamlar var. Hüküm çıkarma işini bırakın onlara. Siz onların doğrusunu alın. Yanlışını onlar bile yapsa anlayacaksınız zaten. Ama en azından yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiğiniz zaman alnınız ak bir şekilde hesap verebileceksiniz. Kulum, şu işi neden böyle yaptın? Ya Rabbi, Hac suresinin 4. ayetini ben okumuştum da o yüzden böyle yaptım. Demek başka? Ya Rabbi, vallahi meal, tefsir bir şeyler bahsediyorlardı ama ben önemsemedim onları. Nasıl olsa anlamam diye hiçbir zaman okumadım senin kitabını. Ben duydum işte. Babam diyordu ki işte şöyle olurmuş bu iş. Demek başka. Hesabımızı buna göre yapmak zorundayız. Dolayısıyla toparlayalım. Doğru bir şekilde iman edebilmek için, Allah'ın istediği şekilde mümin olabilmek için, Allah'ın istediği şekilde Müslüman olabilmek için imanı da, İslam'ı da Kur'an'dan, Resulullah'tan öğrenmek zorundayız. Biz eşhedü derken ne diyoruz biliyor musunuz? Eşhedü, ben şahitlik ediyorum ki diyoruz. Bakın ben biliyorum ki veya duyduğuma göre demiyoruz. Şahitlik ne demek? Son sözleri. Şahitlik etmek, tanıklık yapmak demektir. Şimdi ben sabah 8.30'da İstanbul'dan buraya yola çıktım. Benim 8.30'da veya 9'da herhangi bir olaya karışıp karışmadığıma dair şuradan polisler girse ve beni alıp götürseler. Siz öyle bir şey yapmadığıma dair şahitlik yapar mısınız? Hayır ya bu konuşuyordu. Bak iyi çocuktur. Bir an falan bu yapmaz diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Görmediniz ki. Şahitlik yapamazsınız. Hele bir yapın. Bakın hakim size ne ceza veriyor yalan yere şahitlik yapmaktan. Şahitlik gözle görülerek yapılır. Biz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh derken ne diyoruz? Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resuludur. Nereden biliyorsun? Gözünle gördün mü? Allah peygamberimize peygamberlik verirken biz orada mıydık? Nasıl şahitlik yapıyoruz peki? Siz benim saat 8.30'da 9'da ne yaptığıma şahitlik yapmıyorsunuz. Ama evet Muhammed Allah'ın Resulü'dür, kuludur, buna şahitlik yaparım diyorsunuz. Bunun yolu da buradan geçiyor. Onun şahitlik belgesi budur. Peygamberlik belgesi. Bu peygamberlik belgesini açıp okuyacaksınız. Bakacaksınız ki 6000 küsur ayet var. Bunlar bir insanın sözü olamaz, mümkün değil. Bu olsa olsa Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözünü getiren de Allah'ın Resulüdür. Ben buna şahitlik yapıyorum diyebilirsiniz o zaman işte. O zaman canı gönülden kelime-i şehadet getirebilirsiniz. Aksi takdirde öğrendiğime göre, bildiğime göre, duyduğuma göre dersiniz, şahitlik yapmaya hakkınız olmaz. Ama unutmayınız ki imanın ve İslam'ın şartı şehadettir. Bilmek değil. O yüzden Peygamber Efendimiz'in peygamberlik belgesini mutlaka okuyacağız. Ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda canı gönülden şahitlik yapacağız. Bugün en azından hiçbir şey akıllarımızda kalmasa bu kalsın. Buranın tek meyvesi de o olsun. Ve göğsümüzü gere gere o zaman hep birlikte ne diyeceğiz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbim bu sözlerle bizleri hep böyle dua ediyoruz. Çenemizi kapamayı nasip eylesin. Ama bu şahitliğin hakkını verebilmeyi de bir tarafta nasibi müyesser eylesin. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, bu geceyi bir saati aşkın bir zaman burada Allah rızası için gelip dinlediğiniz ve kendi tarihinize sadaka, nafaka olarak 1,5 saati attığımız şu zaman diliminde herkes kendi payına attı. Hepinizin ayaklarına sağlık, haklarınızı helal edin. Yarın akşam bizim sohbethanemizdeki arkadaşlarla yatsı namazını takip yine hocamızla orada kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Rıza elillahi, Fatiha nasıl?